bir kitabımız var.
Efendiler, temel ilke Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu istemek, insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların isteyerek başlarına yabancı bir yönetici getirmeleri hiç düşünülemez. Oysa Türk'ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya bağımsızlık ya ölüm. İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu olacaktı.
Nutuk.
Mustafa Kemal Atatürk.
...Ekim 1927 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından söylenmesine başlanıp ...20 Ekim 1927 tarihinde sona eren nutuk nedir? Nutuk, Atatürk'ün anlatım gücünü, Türk dilini kullanmadaki üstünlüğünü gösteren edebi bir eserdir. O, edebi türlerden nutkun olduğu kadar hatıra türünün de güçlü bir örneğidir. Ayrıca Türk milli ve siyasi mücadele tarihidir. Ama sadece bir tarih, hatıra değildir. Aynı zamanda modern Türkiye'nin dayandığı temel ilkeleri ortaya koyan bir fikir anıtıdır. Nutuk, Türk ulusunun bugününe ve yarınlarına ışık tutacak bir ana kaynaktır. O, Türk ulusunun sonsuza değin yaşayacak olan bağımsızlık ve onur aşkının anlatıldığı bir eserdir. Yeni kurulan devletin müdafaa ve muhafazasının gençliğe bırakıldığını da belirtir. Mustafa Kemal nutkuna 1919 yılında memleketin genel durumunu anlatmakla başlar.
1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüş. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş. Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca ulus yorgun ve yoksul bir durumda. Ulusu ve yurdu genel savaşa sürükleyenler, kendi başlarının kaygısına düşerek yurttan kaçmışlar. Padişah ve halife olan Vahdettin soysuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini umduğu alçakça yollar araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet güçsüz, onursuz, korkak, yalnız padişahın isteklerine uymuş ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma boyun eğmiş. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta.
O yıllarda vatanın düştüğü durumu böylece çizen Mustafa Kemal, nutkuna şöyle devam ediyor.
Düşman devletler, Osmanlı devletine ve ülkesine maddi ve manevi bakımdan saldırmışlar. Yok etmeye ve paylaşmaya karar vermişler. Padişah ve halife olan kişi, hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Hükümeti de aynı durumda. Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan ulus, karanlık ve belirsizlik içinde olup bitecekleri bekliyor. Felaketin korkunçluğunu ve ağırlığını anlamaya başlayanlar, bulundukları çevreye ve olaylardan etkilenebilmelerine göre kurtuluş çaresi saydıkları yollara başvuruyorlar. Burada pek önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Ulus ve ordu, padişah ve halifenin hayınlığından haberli olmadığı gibi o makama ve o makamda bulunana karşı yüzyılların kökleştirdiği din ve gelenek bağlarıyla içten bağlı ve uysal. Ulus ve ordu kurtuluş yolu düşünürken, bu atadan gelen alışkanlık dolayısıyla kendinden önce yüce halifeliğin ve padişahlığın kurtuluşunu ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun anlamını kavramaya yeterli değil. Bu inançla bağdaşmaz görüş ve düşüncelerini açığa vuracakların vay haline. Hemen dinsiz, vatansız, hain istenmez olur.
Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın arifesinde toplumun genel görünüşü böyleydi. Ama Kurtuluş Savaşı için işe nereden başlanılmalıydı? Ve nasıl bir yöntem kullanılmalıydı? Bu savaşta dış etmenler nelerdi? Ata tüm bu sorunlara şöyle değiniyor nutkunda.
Şimdi efendiler, izin verirseniz size bir soru sorayım. Bu durum ve koşullar karşısında kurtuluş için nasıl bir karar düşünülebilirdi? Açıkladığım bilgilere ve gözlem sonuçlarına göre 3 türlü karar ortaya atılmıştı. Birincisi, İngiltere'nin koruyuculuğunu istemek. İkincisi, Amerika'nın güdümünü istemek. Bu iki türlü karara varmış olanlar, Osmanlı Devleti'nin bir bütün olarak kalmasını düşünenlerdir. Osmanlı ülkesinin çeşitli devletler arasında paylaşılmasındansa, bu ülkeyi bütün olarak bir devletin kanadı altında bulundurmayı yeğleyenlerdir. Üçüncü karar, bölgesel kurtuluş yolları ile ilgilidir. Efendiler, ben bu kararların hiçbirini yerinde bulmadım. Çünkü bu kararların dayandığı bütün kanıtlar ve mantıklar çürüktü, temelsizdi. Gerçekte içinde bulunduğumuz o günlerde Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tükenmişti. Osmanlı ülkesi bütün bütüne parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son olarak bunun da paylaşılmasını sağlamak için uğraşılmaktaydı. Osmanlı Devleti onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükümet, bunların hepsi kavramı kalmamış bir takım anlamsız sözlerdi. Neyin ve kimin dokunulmazlığı için kimden ve ne gibi yardım istemek düşünülüyordu? O halde sağlam ve gerçek karar ne olabilirdi? Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulus egemenliğine dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar bu karar olmuştur.
Vatan her geçen gün biraz daha parçalanmaya, yok olmaya doğru gidiyordu. Galip İtilaf devletleri mütareke koşullarına uymayı gerekli görmüyorlardı. Donanmaları İstanbul'daydı. Adana, Urfa, Maraş, Antep işgal altındaydı. Doğuda Ermeniler Kars ve Ardahan'ı almışlardı. Karadeniz kıyılarında Pontus Rum Devleti kurulacaktı. İzmir 15 Mayıs 1919'da işgal edilmişti. Bu koşullar altında harekete geçen Mustafa Kemal'in bildiği ve inandığı tek bir sır vardı. O da
ben ulusun vicdanında ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme yeteneğini bir ulusal sır gibi vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş bütün toplumumuza uygulatmak zorundayım.
Artık sır, sır olmaktan çıkmıştı. Türk ulusu vatanın bütünlüğünü sağlamak için kurtuluş yolunda hızla yürümekteydi. Kongreler başlamıştı. Mustafa Kemal Erzurum'daydı. O, kongrelerin dayanması gereken temel fikirleri nutkunda şöyle açıklıyordu.
Ulusun kaderinde sözünü yürütecek bir ulusal iradenin ancak Anadolu'dan doğabileceğini belirttim. Ulusal iradeye dayanan bir millet meclisi meydana getirmesini ve gücünü ulusal iradeden alacak bir hükümetin kurulmasını ilk çalışma hedefi olarak gösterdim.
Erzurum'da başlayan yol Sivas'a doğru uzanıyordu. Artık Sivas Kongresi hazırlıklarına başlanılmıştı. Ama Mustafa Kemal rahat bırakılmıyordu. Türlü yerlerden türlü telkinler yapılmaya çalışılıyordu. Bu telkinlerden bir kısmı da güdümlü idareyi, yani başka ülkelerin manda idaresini istemekti. Tüm bu istekleri belgeleriyle Mustafa Kemal nutukta göstermiştir. Bunlardan biri de Halide Edip'in Mustafa Kemal'e gönderdiği mektuptur.
Serüven ve savaş zamanı artık geçmiştir. Gelecek için gelişme ve birleşme savaşı açmak zorundayız. Sınırlarında bunca çocuğu ölen zavallı yurdumuzun düşünce ve uygarlık savaşında kaç şehidi var? Biz Türkiye'nin hayırlı çocuklarından yarının kurucuları olmalarını istiyoruz.
Sonradan milli mücadeleye bütün içtenliğiyle katılmış olmasına rağmen o günlerin karamsarlığı içinde Halide Edip bile böyle düşünebilmiştir. Gazi'nin önüne sürülen bu çeşit fikirleri belki birçok kişi düşünüyordu. Ama o imanlıydı. Onun için tek amaç mutlak bağımsız bir ülke kurmaktı. Ve kuracaktı. Çünkü o gücünü ulusuna duyduğu inançtan alıyordu. Kendini bir heyet halinde ziyarete gelen Amerikalı General Harvard'la yaptığı konuşma ulusuna duyduğu inancı belirtmesi yönünden çok ilginçtir. Atamız bu konuşmayı nutukta şöyle anlatır.
Generalin bazı beklenmedik sorularıyla karşılaştım. Örnek olarak, ulus düşünülebilen her türlü teşebbüs ve fedakarlıkta bulunduktan sonra da başarı elde edilemezse ne yapacaksınız? Verdiğim karşılıkta hatırlayışımda aldanmıyorsam demiştim ki, bir ulus varlığını ve bağımsızlığını korumak için düşünülebilen teşebbüs ve fedakarlığı yaptıktan sonra başarır. Ya başaramazsa demek, o ulusu ölmüş saymak demektir. Öyleyse ulus yaşadıkça ve fedakarca teşebbüslerini sürdürdükçe başarısızlık söz konusu olamaz.
Sivas Kongresi ardından bir sürü olaylar birbirini izledi. Bireyleri ve kitleleri bir amaç etrafında toplama gayreti sürekli olarak devam etti. Mustafa Kemal bir yandan dış kuvvetlerle, bir yandan da İstanbul hükümetiyle uğraşıyordu. Bu uğraşların en önemlilerinden biri de Dahiliye Nazırı damat Mehmet Şerif Paşa ile olmuştur. İstanbul hükümetinin bir üyesi olan damat Şerif Paşa, ulusu sürekli olarak zehirliyor, adaletten söz açıyor, dış düşmanlara karşı ılımlı davranmayı telkin ediyordu. Gazi nutkunda bu duruma şöyle değiniyor.
Hangi adaletten söz ediliyor? Hangi ılımlı davranma isteğinden dem vuruluyor? Bunların asılları var mıydı? Yurdun merkezinden başlayarak her yerde yabancıların davranışları gerçekte bunun tersini ispat edecek açık ve seçik kanıtlar değil miydi? Gerçekten Wilson ilkeleriyle birlikte ortadan çekilmiş ve Osmanlı ülkesine Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, İzmir'de, Adana'da ve her yerde düşmanların girişine ilgisiz bulunmuyor muydu? Bunca kesin dağılış belirtileri karşısında aklı, anlayışı, vicdanı olan adamların kendilerini aldatmaları düşünülebilir mi? Bu gibi adamlar doğrusu kendilerini aldatacak kadar bön olurlarsa onların yurt kaderini yönetmelerine aklı eren ve gerçeği, acıklı durumu gören kişiler dayanabilirler mi? Eğer bu adamlar gerçeği biliyor ve kendilerini aldatmıyorlarsa, bunların ulusu aldatarak koyun sürüsü gibi düşmanın pençesine bırakılmaya canla başla çalışmalarına ne anlam verilebilir? Bu yönler düşünülerek yargıya varılmasını kamuoyuna bırakırım.
Daha sonra nutukta İstanbul hükümetinin ihanetlerle dolu tutumu, yurt içindeki yer yer kıpırdanmalar, karşı çıkışlar birbirini izlemiş. Ama ata yılmamış. Tüm bu sorunların üstesinden gelmiş. Sonra kesin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurma hazırlıklarına başlamış Ulu Önder. Ama Ulusal Kurtuluş Hareketi'ne karşın İstanbul hükümeti yabancılara el açmış, yardım dilenmeye başlamış. Tüm bunları da anlatmış Gazi Nutku'nun bir bölümünde. Özellikle ulusal onur konusunda Türk çocuklarının dikkatini çekmiş ve demiş ki:
"Adalet dilenmekle ve başkalarını kendine acındırmakla ulus işleri, devlet işleri görülemez. Ulusun ve devletin onuru ve bağımsızlığı güven altına alınamaz. Adalet dilenmek ve acındırmak gibi bir ilke yoktur. Türk ulusu, Türkiye'nin yarınki çocukları bunu bir an akıllarından çıkarmamalıdırlar."
Sonra İstanbul, İtilaf devletleri tarafından fiilen işgal edilir. Adil bir dünyada egemen bir ülke kurmak amacında olan Mustafa Kemal derhal bir protesto hazırlar ve ilgililere gönderir. Bu protesto yalnız Türk tarihinin değil, belki tüm esir ülkelerin kurtuluş sesidir.
İstanbul'da İngiliz, Fransız, İtalyan siyasi temsilcilerine, Amerika siyasi temsilcisine, bütün tarafsız devletler dışişleri bakanlıklarına ve Fransa, İngiltere, İtalya millet meclislerine verilmek üzere Antalya'da İtalyan temsilciliğine, ulusal bağımsızlığımızı temsil eden millet meclisiyle birlikte İstanbul'da bütün resmi dairelere, İtilaf devletlerinin erleri açıktan açığa ve zorla girmişlerdir. Bu arada ulusal amaçlara uygun iş gören birçok yurtsever kimselerin tutuklanmasına da girişilmiştir. Osmanlı ulusunun siyasi egemenliğine ve özgürlüğüne indirilen bu son yumruk, hayatımızı ve varlığımızı ne pahasına olursa olsun savunmaya kararlı olan biz Osmanlılardan çok, 20. yüzyıl uygarlık ve insanlığının kutsal saydığı bütün ilkelere, özgürlük, yurt ve ulus duygusu gibi bugünkü insan topluluklarının temeli olan bütün ilkelere ve bu ilkeleri ortaya koyan insanlığın genel vicdanına indirilmiş demektir. Biz haklarımızı ve bağımsızlığımızı savunmak için giriştiğimiz savaşın kutsallığına ve hiçbir gücün bir ulusu yaşamak hakkından yoksun bırakamayacağına inanıyoruz. Tarihin bugüne dek yazmadığı nitelikte bir suikast olan ve Wilson ilkelerine göre düzenlenmiş bir ateşkes anlaşması ile ulusumuzu savunma amaçlarından yoksun etmek gibi bir düzene dayanılarak yapıldığı için ilgili ulusların şeref ve onurları ile de bağdaşmayan bu davranış üzerinde yargıya varmayı resmi Avrupa ve Amerika'nın değil, bilim, kültür ve uygarlık Avrupa ve Amerika'sının vicdanına bırakılmakla yetinir ve bu olaydan doğacak büyük tarihsel sorumluluğa son olarak bir daha dünyanın dikkatini çekeriz. Davamızın töreye uygunluğu ve kutsallığı bu güç zamanlarda Allah'tan sonra en büyük desteğimizdir.
Nihayet 23 Nisan 1920'de ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanır. Askeri ve siyasi zaferler birbirini kovalar. Ankara Anlaşması'yla Fransa saf dışı bırakılır. Ankara Anlaşması'nda savunulan ilkeyi Mustafa Kemal nutukta şöyle yansıtmaktadır:
"Tam bağımsızlık demek elbette siyasal, maliye, iktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir."
Siyasal zaferleri askeri zaferlerle sonuçlandırmak günü gelmişti. Artık düşmana kesin darbeyi vurmak ve yurttan ebediyen atmak gerekiyordu. Bu sonucu sağlayan başkomutanlık savaşının başlayışını Gazi Mustafa Kemal şöyle anlatmıştır nutkunda.
26 Ağustos sabahı Kocatepe'de bulunuyorduk. Sabah saat 5.30'da topçu ateşimizle hücum başladı. Efendiler, 26 ve 27 Ağustos günlerinde, yani iki gün içinde, Karahisar'ın güneyinde 50 ve doğusunda 20-30 kilometre uzunluğunda bulunan berkitilmiş düşman cephelerini düşürdük. Yenilen düşman ordusunun büyük kuvvetlerini 30 Ağustos'a kadar Aslıhanlar yöresinde çevirdik. 30 Ağustos'ta yaptığımız savaş sonunda düşmanın ana kuvvetlerini yok ettik ve esir aldık. Düşman ordusu başkomutanlığını yapan General Trikopis'te esirler arasındaydı. Demek tasarladığımız kesin sonuç 5 günde alınmış oldu.
Ve 9 Eylül 1922'de İzmir'e giren ordularımızın zaferini Mustafa Kemal şu sözlerle dile getiriyordu.
Her evresiyle düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu savaşlar, Türk ordusunun, Türk subaylarının ve komutanlarının yüksek güçlerini ve yiğitliklerini tarihte bir daha tespit eden ulu bir eserdir. Bu eser, Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtıdır. Bu eseri yaratan bir ulusun çocuğu, bir ordunun başkomutanı olduğum için sevincim ve mutluluğum sonsuzdur.
Nutkun bundan sonraki bölümlerinde Mudanya ve Lozan konferansları anlatılmakta, Cumhuriyet'in ilanından 1927 yılına kadar geçirilen evreler dile getirilmektedir. Okunması 36 saat 33 dakika süren nutkun son bölümünde dünya tarihinin hiçbir devlet adamında görülmeyen bir özelliğe rastlıyoruz. Eserini Türk gençliğine armağan ediyor ata. Ve nutku da bu inanla bitiriyor.
Efendiler, sizi günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ve ayrıntılı sözlerim, en sonu tarihe mal olmuş bir çağın öyküsüdür. Bunda ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtebilmişsem kendimi mutlu sayacağım. Efendiler, bu nutkumda ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Bir kitabımız var.